insan ol, insan. Mezarlığa git de orada bir müddet sessizce otur. Orada susmuş söyleyenleri dinle. Hazreti Mevlana. İnsan ol, insan. Adamın biri büyük bir şehre gelmişti. Çarşıyı gezerken güzel kokular satan attarların sokağına saptı. Dükkanlardan gül, menekşe kokuları dalga dalga sokağa yayılıyordu. Adam birkaç adım attı. Güzel kokular başını döndürmüştü. Fazla dayanamadı, düşüp bayıldı. Halk bayılan adamın başına üşüşmüştü. Kimi kalbini yokluyor, bileklerini ovuyor, kimi de gül suyu ile yüzünü yıkıyordu. Ne yaptılarsa adamı ayıltamamışlardı. Ferahlatıcı kokular, gül suları boşuna harcanmış, adam bir türlü kendine gelememişti. Ve baygınlığı daha çok artmıştı. Çaresiz kaldılar. Etrafa haber salarak akrabalarını arattılar. Hiç kimse adama sahip çıkmıyor, saatler geçtiği halde adam da bir türlü kendine gelemiyordu. Akşama doğru oradan geçen bir debba, derileri terbiye eden, adamı tanımıştı. Kalabalığa seslendi. "Sakın ona gül suyu serpmeyin. Ben onun hastalığının ne olduğunu biliyorum. Siz ona hiç dokunmayın. Ben biraz sonra geleceğim." diyerek uzaklaştı. Bir viraneye girdi. Avucuna bir parça gübre aldı. Attarlar sokağına gelerek gizlice gübreyi bayılan adamın burnuna tuttu. Hayret, adam kendine gelmeye başladı. Biraz sonra da ayağa kalktı. Debba'la birlikte yürüyerek gitti. Çünkü bayılan adam da bir debba'dı. Yıllarca kokmuş deriler arasında pis kokulara alıştığı için attarlar sokağındaki güzel kokulara dayanamayarak düşüp bayılmıştı. Mesnevi. Mayıs böceği daima pislik taşır durur. Bu yüzden de gül suyundan bayılır. Onun ilacı yine pis kokulu şeylerdir. Çünkü ona alışmıştır. Onunla hallü hamur olmuştur. Nasihatçiler de kasvetli kişiyi kendisine bir kapı açılması, iyileşmesi ve şifa bulması için hikmetli, güzel sözlerle, amberle, gül suyu ile tedavi etmek isterler. Kime öğüdün güzel kokusu fayda vermezse, muhakkak o kötü kokulara alışmıştır. Sen de nurdan, öğütten, iyilik ve güzellikten nasibini al. Burnunu pisliğe sokma da, mayıs böceği olma. İnsan ol, insan. Sabah meltemi, gül ve karanfil gibi nadide çiçekler açmış bir bahçe üzerinden eserek geçtiği zaman, o çiçeklerin nefis, latif ve gönüllere bahar ferahlığı bahşeden kokularını estiği yerlere alır götürür. Gönül erleri olan salihler ve arifler de, kalplerindeki muhabbet, aşk ve veclerini sohbetlerine taşırlar. Kalplerindeki esrarın nuru, cemaate akseder. İnikas ve insiba, boyanma neticesinde kabiliyet ve istidada göre gönüller, feyz ve hakikat nuru ile dolar. Ashab-ı Keyf'in kıtmiri bir köpek olduğu halde, sadıklarla beraberliğinin ve onlara mağara kapısındaki sadakatle bekçilik etmesinin berekatı ile cennete girecektir. Hazreti Mevlana bu vakayı şöyle anlatır. Ashab-ı Kehf'in köpeği ki o cezbe, feyzi ilahi sayesinde murdarlıktan kurtuldu ve padişahlar sofrasında baş köşeye oturdu. O köpek, Ashab-ı Kehf'in sohbetini ihtiyar eylemiş olduğu için mağara kapısı önünde çanaksız, çömleksiz olarak rahmet-i ilahiye suyunu arifler gibi içti. Teaffün etmiş, kokuşmuş mezbele ve leşler üzerinden geçip gelen bir meltemde, onların mülevves kokularını alarak etrafa yayar. Nefesleri tıkar ve ruhları daraltır. Kulluk lezzetinden mahrum fasıkların meclislerinden de çevrelerine kasvet yayılır. Onlar da birbirlerinin kasvetleriyle hemhal olurlar. Kasvetlerinin yarenliği ile lezzetlenirler. Hazreti Mevlana bir beyitinde mezarlığa git de orada bir müddet sessizce otur. Orada susmuş söyleyenleri dinle buyurur. Nasıl bir fareyi gül bahçesinde barındırmak mümkün değilse, bir bal arısını da alıştığı alemin dışında yaşatmak mümkün değildir. Zira onun gıdası ve teneffüs sahası çiçek özlerinin içindeki alemdir. Onu da bunun dışındaki bir mekanda yaşatmak mümkün değildir. Her varlık hayatını ancak kendi tabına uygun bir mekanda idame ettirebilir. İnsan da bu kaidenin dışında değildir. Yüksek ruhlar, hakikati Muhammediye'den inikas eden füyuzatla gıdalandıkları gibi, habis ve fasık ruhlar da habasetle tatmin olurlar. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin simasına bakar, "Aman, ne kadar güzel!" diye hayret ederdi. Ebu Cehil de o mübarek yüzden tam tersi bir intiba alır ve ondan nefret ederdi. Bu farklılığın sebebi, her ikisinin de ayine-i Muhammedi'de kendi hakikatlerini görmeleriydi. Verese-i Enbiya, Evliyaullah Hazaratı, biz cilalı ayna gibiyiz. Herkes bizde kendi suretini görür buyurmuşlardır. Hiçbir ayna hatır için yalan söylemez ve çirkini güzel, güzeli de çirkin olarak göstermez. Kendisine akseden şey her neyse, görüntüsü de ondan ibarettir. Evliyaullah da tecelli-i ilahi karşısında olsun, eşya müvacihesinde olsun, birer ayna gibidir. Onlara bakan kendisini görür. Şeyh Niyazi-i Mısri kaddesallahu sırruh, "Halk içre bir ayineyim. Herkes bakar, bir an görür. Her ne görür, kendi özün. Ger yahşi, ger yaman görür." Beytinde gönüllerinin bir ayna olduğunu ne güzel belirtir. Hazreti Mevlana buyurur, "Bir kimse incinecek yahut bir şahıs utanacak diye ayna ve terazi doğruyu söylemekten çekinir mi? Ayna da terazi de yüksek birer mihenk taşıdır. Onlara 100 yıl hizmet etsen de, hatırım için doğruyu gizle, fazla göster, eksik gösterme diye yalvarsan, onlar sana cevap verirler ki, herkesi güldürme. Ayna ve terazi karşısında hilekarlık olur mu? Bizim doğruluğumuz olmasaydı, Allah gerçeklerin bizim vasıtamızla tanınmasını ister miydi? Hasta ve yaralı kimse nasıl kendini tedavi edemeyip bir doktor ararsa, ahlak hastası ve manen yaralı kimseler de tasfiye-i kalp hekiminin, yani bir mürşidi kamilin tedavisi altına girmek mecburiyetindedirler. Olgunluğa eriştiğini zanneden bazı kişiler sureta mahviyet göstermeye çalışırlar. Acilerinden ve noksanlarından bahsederler. Lakin bu halleri ciddi değildir. Gösteriş içindir. Biraz deşilip üzerine gidildiğinde ucub ve gurur ile dolu bir kalp bataklığı ortaya çıkar. Hazreti Mevlana bu benlik ve gurur bataklığının temizlenmesi için bir mürşidi kamilin himmet ve feyzi zaruridir, buyurur. Bazı kimseler vardır ki onlar sırf kitap okumakla nefislerini ıslah edeceklerini, ucup, gurur ve kibirden kurtulacaklarını zannederler. Böyle bir hareket, bir kanser hastasının tıp kitabı okuyup kendisini tedavi etmeye çalışmasına benzer. Doktorlar bile hastalanınca başka bir doktorun tedavisi altına girerler. Çünkü bir insan kendi hastalığını bizzat teşhis edemez. Bu bir enfüsi hadisedir. Hiçbir hakim de kendisine ait meselede bir hüküm veremez. Diğer bir hakimin huzuruna çıkması elzemdir. Hakikati sırf kendi sığ idrakiyle müşahede etmeye çalışanlar, havada uçan kuşun yerdeki gölgesini yakalamaya çalışan bir çocuğa benzerler. Zavallı sonunda güç ve kuvvetini tüketip boş yere nefes nefese kalır da kuşun yukarıda olduğunu bilmez. Akıl da etmez. Habire yerdeki gölgeyi kovalar. O idraksiz avcı, okunu hiç durmadan kuşun yerde koşan gölgesine atar. Neticede bütün okları tükenir, fakat kaçan gölgeyi bir türlü vuramaz. İşte niceleri vardır ki, ömür torbalarındaki altın değerindeki zaman oklarını böyle boş yere tüketmişlerdir. Çocukların plastik oyuncaklara kanıp zaman tüketmesi gibi. Dünyaya dalmış ahmak, bilmez ki peşinde koştuğu gölge aslında Hakk'ın esma ve sıfatlarının aksidir. Dolayısıyla aslı bırakıp hayalin peşinde koşmak da ömrü ziyan edip eli boş ve kalbi karanlık kalmaktan başka bir şey değildir. İnsanı bu gibi aldanış ve hayaller peşinde koşmaktan ancak Allah'ın has kulları olan manevi rehberler kurtarabilirler. Çünkü onlar Allah'ın yeryüzündeki nurlarıdır. Akıllı kişi o hak dostlarının yoluna tabi olmalıdır ki akıl alıcı hayaller uğruna ömür tüketmekten kendini koruyabilsin. Kibir, gurur ve övünme duyguları insanın içine çuvaldız gibi saplıdır. Kişinin kibirlenmesi kendinde gördüğü üstünlüklerden ileri gelir. Ancak bir kimse hak bir yola intisap ettiği takdirde bütün bu fazilet ve üstünlüklerin mutlak ve gerçek manada yalnız Allah'ta bulunduğunu anlar. Kendisindeki her şeyin Allah Celle Celaluhu tarafından ona emanet olarak verildiğini görür. Sahabe-i kiramdan Harise bin Malik radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetlerinde vecd ile dolar ve istirak halinde yaşardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iman bağın çiçeklendi ise bunun nişanı nedir? Bir alamet göster buyurduğu vakit Harise radıyallahu anh, dünyadan el etek çekince gündüzlerim susuz, gecelerim uykusuz hale geldi. Bir mızrak kalkandan nasıl geçerse, ben de günlerden ve gecelerden öyle geçtim. Hakkal yakın sırrına vardım. Gördüm ki orada zaman yok. Bir asırla bir saat aynı. Her görünen bir ve tek olanın tecellisi halinde. Orada ne sabah ne akşam var. Ezel ve ebed iç içe. Kainatın başı ve sonu bir. Orası öyle bir mekansızlık ve zamansızlık alemi ki, şu cüz'i akıl kifayetsizliği yüzünden yarı yolda kalır. İşte orada Rabbimin arşını açıkça görür gibi oldum. Birbirlerini ziyaret eden cennet ehliyle yek diğerlerine düşman kesilen cehennem ehlini görür gibiyim," dedi. Yine Harise radıyallahu anh, dünya lezzetlerinden el etek çekince Allah Teala kalbimi nurlandırdı da daha evvel bana gaip olan hususlar gözle görülür gibi bir vaziyete geldi," diye durumunu haber verdi. Hazreti Mevlana, Harise bin Malik radıyallahu anh'ın bu istirak halini beyitlerinde şu şekilde anlatır. "Harise radıyallahu anh, gördüklerimi anlatayım mı?" diyerek Resulullah'tan izin ister ve anlatmaya başlar. "Ya Resulallah, insanların yarın diye bildikleri mahşer gününü bugün ortaya koyayım. Haşrın ve neşrin bütün sırlarını açığa vurayım. Emret, bu sırların perdelerini yırtayım. İçimdeki ilahi hikmetler cevheri göklerin güneşi gibi parlasın. Ya Resulallah, emret, kimler dünya kir ve çirkinlikleri arasında halis altın ve pırlantalar gibi kalmayı bildi, kimler küfrün kızıl ve kara rengiyle paslandı, anlatayım. Nübüvvetinin zahir olmaz ışığında nifakın yedi uçurumunu ayan edeyim. Ahirette şakilerin giyeceği elbiseyi halka göstereyim. Orada peygamberler için çalınacak tabıl ve kösün sesini de duyurayım. Coşkun ve taşkın bir halde bulunan Kevser havzını göstereyim de suyu halkın yüzüne serpilsin. Sesi de kulaklarına değsin. Susamış kimselerin o havuz etrafında koştuklarını açıkça göstereyim. Onların omuzları omuzlarıma dokunuyor. Bağırışmaları kulağıma geliyor. Cennetlikler sevinçlerinden gözümün önünde kucaklaşarak birbirleriyle musafa ediyorlar. Cehennemliklerin de ah vah avazeleri ile inleyip feryad-ü figan etmeleri adeta kulağımı sağır edecek. Bunlar derinden söylediğim bir takım işaretlerdir. Daha da söyleyeceğim ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin azarlamasından korkuyorum. O, sekr-i maneviye müstarak olarak böyle söylüyordu. Görülmemiş bir vecd ile kendinden geçmiş, şuurunu kaybetmiş, bütün sırları açığa vuracak hale gelmişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu bu halden uyandırmak için "Kendini topla, sus," diyerek Hazreti Harise'nin yakasını çekti ve şöyle buyurdu. "Kendine gel. Dilinin dizginini tut ki söylenmeyecek sözleri söyleyecek hale geldin. Ruhunun aynası ten kılıfından dışarı fırladı. Ancak unutma ki nail olunan sırları açığa vurmak onları hazmedeme iştendir. Allah'ın isimlerinden biri de Settar'dır. Bunu bil ve bu sıfatla vasıflanmanın saadetini kuru bir hazımsızlığa kurban etme." Bazen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de öyle bir manevi zevk ve feyz ile dolardı ki bu hale devamlı olarak tahammülü mümkün olmazdı. Hasreten vahyin nüzulü esnasında fevkalade ızdırap çeker, inci tanesi gibi terler dökerdi. Bazen de bu istirak had safhaya vardığında, "Ya Ayşe, ruhaniyet beni istila etti. Gel biraz bana söz söyle," diyerek beşeri iklime rücu ederdi. Aksine dünya galip gelince de, "Ya Bilal, bir ezan oku," buyurarak beşer hayatı için zaruri olan dengeyi kurardı. Aksi halde insana emsal olan o mübarek varlığın arkasındaki kafile ile beraberliği sağlanamazdı. Sohbet-i Nebeviye iklimindeki feyze en çok müstarak olan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh idi. Hazreti Peygamber ile bazen öyle hususi sohbetleri olurdu ki bunlara başkaları asla muttali olamazdı. Bakınız, Hazreti Ömer radıyallahu anh bu manevi alışverişi nasıl anlatıyor? Resulullah'ın huzuruna girdim. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ile tevhid ilmi hakkında sohbet ediyorlardı. Aralarında oturdum. Sanki Arapça bilmeyen biriymişim gibi sözlerinden hiçbir şey anlamadım. Bu hal neyin nesidir? Siz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile hep böyle mi sohbet edersiniz? Diye sordum. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, evet, bazen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile baş başayken böyle sohbet ederiz, buyurdu. Bir hadisi şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, biz, peygamberler cemaati, insanların akıllarının alacağı tarzda konuşmakla emrolunduk, buyurmuştur. İnsanlara, kendi aklınızın erdiği kadar değil, onların akıllarının kavrayacağı derecede söz söyleyin, buyurmuştur. Dünyanın darül gurur, yani aldatıcı bir alem, sahare, yani çok sihirleyici ve gaddare, yani çok acımasız olduğunu beyan eden Selefi Salihinin pek çok beyanı vardır. Dünyanın geçici bir alem, bir gölge varlık olduğunu, en bariz hakikatin de ölüm olduğunu hepimiz bildiğimiz, hatta en yakınlarımızın ölüp gittiğini birçok kere gördüğümüz halde, yine o vefasız ve bekasız dünyaya aldanmaktan ekseriye kendimizi kurtaramayız. Bu hal dünyanın sahare, çok sihirleyici olmasındandır. İşte bu gafletimiz de onun bu sihrinin eseridir. Hazreti Mevlana dünyanın sihrini ve sihirbazlığını şöyle ifade eder. O sihirbaz, ay ışığında alel acele 500 arşın kumaş ölçer. O senin gümüş akça gibi olan ömrünü alınca, ömür gümüşü gitmiş, hayali kumaş ortadan kaybolmuş, sermayen ise boşalmış olur. Ey dünya sihrine sürüklenen kimse! Sana kul eûzü'yü okumak ve ya Rabbi lütfet, beni bu üfürüklerden ve nefsani dünya lezzetlerinden koru diye dua etmek gerekir.